Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ben Safa Kalender, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizler için Fransız yazar Guy de Maupassant'ın kaleme almış olduğu 3 öyküyü seslendireceğim. Guy de Maupassant sadece 42 yıl yaşamış ve bu kısa hayatına birçok kısa hikaye, roman, eleştiri yazısı ve tiyatro sığdırmıştır. Evet, belki de yazar Guy de Maupassant'la alakalı söylenecek çok daha fazla şey vardır. Ancak bu bölümde giriş kısmını biraz kısa tutmak istiyorum ve hemen ilk hikayemiz olan Yalnızlık'la başlamak istiyorum. Ancak başlamadan önce kanalıma vermiş olduğunuz destek için de çok çok teşekkür ediyorum. Eserlerimizi sonuna kadar dinlemeniz, bir beğeni bırakmanız, yorum yazmanız benim için çok çok kıymetli diyor, tekrar hatırlatıyor, teşekkür ediyor ve hazırsanız başlayalım diyorum. Erkekler arasında yenmiş bir akşam yemeğinden sonraydı. Toplantı çok neşeli geçmişti. Sofrada bulunanlardan biri eski bir dost, "Champs-Élysées'i yine yaya çıkalım, ister misin?" dedi. Henüz yaprakları dökülmemiş ağaçların altında uzun gezinti yolunu ağır ağır adımlamaya başladık. Paris'in çıkardığı şu belirsiz ve devamlı uğultudan başka hiç ses yoktu. Serin bir rüzgar yüzümüzden geçiyor ve yıldızların alayı gökyüzünün siyahlığına yaldızlı bir pudra serpiyordu. Arkadaşım, "Bilmem neden," dedi. "Geceleri burada her yerdekinden daha rahat nefes alıyorum. Hep kafam bu caddede genişliyor gibime gelir. İçimde bazı eşyadaki ilahi sırrın o saniye çözülmek üzere olduğu inancını veren uyanıklıklar bulurum. Sonra pencere tekrar kapanır ve her şey biter." Ara sıra iki gölgenin bitki kümeleri boyunca kaydığını görüyor veya üzerinde yan yana oturmuş iki kişinin tek ve siyah bir lekeye döndüğü bir sıranın önünden geçiyorduk. Yanımdaki, "Zavallı adamlar," diye mırıldandı. Bana duyurdukları şey tiksinmeden ziyade nihayetsiz bir acımadır. İnsan hayatının bütün sırları içinde bir tanesi var ki, ben onun aslına erdim. Ömrümüzün büyük azabı ebediyen yalnız olmamızdan ileri geliyor. Bütün gayretlerimiz, bütün hareketlerimiz sadece bu yalnızlıktan kaçmak içindir. Şunlar, şu çatısız sıra aşıkları da bizim gibi, bütün mahluklar gibi bir dakikacık olsun yalnızlıklarını dindirmeye çabalıyorlar. Fakat ne var ki daima yalnızdırlar ve daima öyle kalacaklardır. Bizim gibi. Sadece bunun az veya çok farkına varılıyor, o kadar. Bir müddetten beri şu içinde yaşadığım korkunç yalnızlığı anlamış, keşfetmiş olmaktan doğma uğursuz bir işkencenin pençesindeyim. Ve biliyorum ki onu bir şey dindiremez. Anlıyor musun? Hiçbir şey. Neye kalkışırsak kalkışalım, ne yaparsak yapalım, kalbimizin hamlesi, dudaklarımızın çağırması ve kollarımızın dolanması ne türlü olursa olsun, biz daima yalnızız. Hepsi bu. Seni bu akşam bu gezintiye, evime dönmemek için sürükledim. Çünkü oturduğum yerin yalnızlığından artık ölesiye üzgünüm. Hoş, beraber bulunmaktan da ne çıkar? Bak, ben söylüyorum, sen dinliyorsun ama ikimiz de yalnızız işte, yan yanayız ama yalnızız. Beni anlıyor musun? Kitap basit ruhların saadetinden bahseder. Onların saadeti zandan ibarettir. Onlar bizim kimsesiz sefaletimizi duymazlar. Onlar hayatta benim gibi temas diye yalnız dirseklerininkiyle, haz diye de yalnız ebedi bir keslik duygusunu anlamaktan, görmekten, keşfetmekten ve boyuna onun ızdırabını çekmekten doğma bencil kanıksamayla dönemezler. Beni biraz deli buluyorsun, değil mi? Dinle, içimin yalnızlığını sezeliden beri, kenarlarını bulamadığım, nerede biteceğini bilmediğim, ihtimal uçsuz bucaksız bir kara kuyuya her gün biraz daha dalıyor gibiyim. Oraya yanımda kimse olmadan, etrafımda kimse bulunmadan, bu karanlık yola girmiş başka bir canlı mahluk tanımadan düşüyorum. Bu kuyu hayat işte, hayatın ta kendisi. Bazen bir takım gürültüler, sesler, çığlıklar işittiğim oluyor. El yordamıyla bu karışık uğultulara yaklaşıyorum. Fakat ne taraftan geldiklerini bir türlü kestiremiyorum. Hiç kimseye rastlamıyorum. Etrafının karanlığında hiçbir el bulamıyorum. Beni anlıyor musun? Birkaç kişi bazen bu ezici ızdırabı sezmiştir. Musset şöyle haykırmıştı. Gelen beni çağıran kim? Kimse. Ben yalnızım işte. Çalan saattir. Ah yalnızlık. Ah zavallılık. Yalnız bu, onda geçici bir şüpheden başka bir şey değildi. Bendeki gibi yerleşmiş bir hakikat olmamıştı. O şairdi. Hayatı hayaletler, hülyalarla dolduruyordu. O hiçbir vakit tam manasıyla yalnızlaşmadı. Halbuki ben yalnızdım. Perdenin ardını görmüş büyüklerden biri olduğu için bu dünyanın büyük bedbahtları arasına giren Gustav Flaubert bir kadın dostuna şu ümit yıkan cümleyi yazmamış mıydı? Biz hepimiz çöldeyiz. Kimse kimseyi anlamıyor. Hayır, ne düşünülürse düşünülsün, ne denirse densin, neye kalkışılırsa kalkışılsın, kimse kimseyi anlamıyor işte. Dünya şu boşluğun ortasında bir avuç ateş tohumu gibi saçılmış, yalnız birkaçının ışığı gözümüze gelebilecek kadar uzak, kalanların sayılmaz ordusu kara kayıp, bununla beraber ihtimal bir cismin molekülleri gibi bir bütün yapacak kadar birbirine yakın, yıldızlarda neler olup bittiğini biliyor mu? İşte insan da böylece bir başka insanın içinde neler geçtiğini bilmiyor. Biz birbirimize şu yıldızlardan daha uzak, hele daha yabancıyız. Çünkü kafa yoklanamaz. İçinde ne olduğu tespit edilemez. Kimse kimsenin ne düşündüğünü tam olarak göremez ve bilemez. Hiçbir şeylerini anlayamayacağımız kimselerin bu durmadan sürünüp geçmesinden daha dehşet verici bir şey düşünebilir misin? Birbirimizi sanki zincirlenmişiz gibi yan yana, kollarımız uzanmış, birbirimize ulaşamadan seviyoruz. Didikleyici bir birleşme ihtiyacı içimizde işliyor. Fakat bütün gayretlerimiz neticesiz, teslim oluşlarımız faydasız, sarmaş dolaş oluşlarımız boş, okşamalarımız kısır kalmaktadır. Birbirimize kalp olmak istedikçe birimizin ötekine doğru atılışları bizi tokuşturmaktan başka şeye yaramıyor. Kendimi en çok bir dosta açılırken yalnız buluyorum. Çünkü aşılmaz engeli en iyi o zaman anlamaktayım. Bu adam oradadır. Aydın gözlerini üzerimde görüyorum. Fakat ruhunu, o gözlerin arkasındaki ruhu hiç tanıdığım yok. O beni dinliyor fakat ne düşünüyor? Evet, düşündüğü ne? Bu derdi anlıyor musun? İhtimal bana diş biliyor yahut beni aşağı buluyor, belki de benimle eğleniyor, söylediklerimi tartıyor, hakkımda hüküm veriyor, beni alaya alıyor, kötülüyor, şöyle böyle bir adam veya bir budala sayıyorsun. Ne düşündüğünü nasıl bilmeli? Benim onu sevdiğim gibi seviyor mu? Nasıl anlamalı? Bu küçük yuvarlak kafada neler kımıldadığını nasıl keşfetmeli? Bir insanın meçhul düşüncesi, serbest ve saklı düşüncesi, tanıyamayacağımız ve kollayamayacağımız, emrimizi alıp yenemeyeceğimiz düşüncesi ne esrarlı şey. Ya ben? Kendimi tamamen vermeye, ruhumun bütün kapılarını arkalarına dayamaya ne kadar çalıştım. Fakat bir türlü açılamıyorum. Hep nihayette, ta nihayette kimsenin göremediği gizli ben yerini kapalı tutuyorum. Kimse orasını bulamıyor, oraya erişemiyor. Çünkü kimse bana benzememekte, çünkü kimse kimseyi anlamamaktadır. Sen hiç değilse şu dakikada beni anlıyor musun? Hayır, deliliğime hükmediyorsun, beni gözetliyor, benden sakınıyorsun. Kendi kendine bu akşam nesi var diye sormaktasın. Fakat günün birinde benim korkunç ve yüksek ızdırabımı elle tutmaya, keşfetmeye muvaffak olursan bana sadece seni anladım demek için gel. Belki bir saniye beni bahtiyar edersin. Bana yalnızlığımı en çok fark ettirenler bir de kadınlardır. Ah kafam, kafam, beni çok defa erkeklerden ziyade yalnız olmadığım zannına düşürdükleri için onlardan neler neler çektim. Sevda alanına girildiği zaman insana genişliyormuş gibi bir duygu gelir. İçinize insanlığın üstünde bir huzur dolar. Niçin bilir misin? Bu hudutsuz saadet duygusunun nereden geldiğini bilir misin? Sadece yalnızlığı artık bitti sanmaktan. Ayrılık, insanın bırakılmışlığı artık yok oluyora benzer. Oysa bu ne de büyük bir aldanıştır. Kimsesiz kalbimizi oyan bu ebedi sevgi ihtiyacıyla, o da bizden ziyade yanık, kadın rüyanın en büyük yalanıdır. Şu saçları uzun, çizgileri büyüleyici ve bakışı akıl alan mahlukla karşı karşıya geçirilmiş tatlı saatleri bilirsin. Nasıl bir çılgınlık bize kendimizi kaybettirir? Hangi hayal bizi peşinden çekip götürür? O ve ben, şimdi bir tek kimse olacağız değil mi? Fakat bu şimdi bir türlü gelmez ve haftalarca beklemekten, ümitten, sahte neşeden, sonra günün birinde ansızın kendimi yine yalnız, hem de her zamankinden çok daha fazla yalnız bulurum. Kimsesizlik her öpüşten sonra artar, her sarıştan sonra artar ve ne kadar ezici, ne kadar da korkunçtur. Bir şair, Sally Prudhomme, yazmadı mı? Sarmaşmalar, ruhların imkansız birleşmesini, vücutlarla temine kalkışan zavallı aşkın kararsız girişmeleri, verimsiz denemeleridir. Sonra Allah'a ısmarladık, bitti gitti. Bir ömür devresince bizim için her şey olan, bununla beraber samimi ve şüphesiz bayağı düşüncesi, bizce hiçbir vakit bilinemeyen bu kadını bir daha zor tanırız. Vücutların akıl almaz bir uyuşması, isteklerin ve bütün temayüllerin tam bir karışmasıyla ruhun en derin yerine inildiği sanılan saatlerde bile bazen bir, tek bir kelimenin bize yanıldığımızı anlattığı, tıpkı geceleyin çakmış bir şimşek gibi aramızdaki kara kuyuyu gösterdiği olur. Bununla beraber yine dünyada en iyi şey, sevilen bir kadının yanında konuşmadan, yalnız onun beraberliği duygusuyla hemen tamamen mesut bir gece geçirmektir. Fazlasını aramamalıyız çünkü iki varlık hiçbir vakit tek olamaz. Bana gelince ben artık ruhumu kapadım. Kimseye ne zannımdan, ne fikrimden, ne de sevgimden bahsettiğim var. Kendimi o müthiş yalnızlığa mahkum bilerek her şeye, fikirler, kavgalar, zevkler ve inançlardan bana ne? Kimseyle bir şey paylaşmaya imkan bulamayınca her şeyden elimi eteğimi çektim. Görünmeyen düşüncem el uzanmamış duruyor. Her günün suallerine cevap vermek için beylik cümlelerim ve konuşmayı bile zahmet saydığım zamanlarda evet demeye mahsus bir gülümseyişim var. Beni anlıyor musun? Uzun caddeyi Etoil kemerine kadar çıkmış, sonra dönmüş, Concord meydanına inmiştik. Çünkü bütün bunları, şimdi hatırlayamadığım daha birçok şeyler de katarak ağır ağır söylemişti. Durdu ve ansızın kolunu yüksek granit sütuna, Paris'in kaldırımlarından yükselip uzun Mısırlı profilini yıldızların ortasında kaybeden ve böğrü, memleketinin acayip işaretlerle yazılmış tarihini taşıyan sürgün anıtına doğru uzatarak arkadaşım haykırdı.
Nah işte hepimiz, ama hepimiz şu taş gibiyiz.
Sonra bir kelime daha eklemeden ayrıldı gitti. Sarhoş mu, deli mi, yoksa fazla akıllı mıydı? Hala bildiğim yok. Bazen hakkı vardı diyeceğim geliyor, bazen de aklını kaçırmıştı sanıyorum. Evet değerli dinleyicilerimiz, Fransız yazar Guy de Maupassant'ın kaleme almış olduğu Yalnızlık adlı hikayeyi sizler için seslendirdim. Bu hikaye aslında bir hikayeden, bir olay örgüsünden, kurgudan ziyade sanki yazarın bir kahraman aracılığıyla yalnızlıkla ilgili düşüncelerini kaleme döküşüymüş gibi geldi bana seslendirirken ve aynı zamanda şunu da fark ettim, yalnızlığı bir insan dibine kadar yaşadığında ve kendini çok çok yalnız hissettiğinde, dünyada, bu koca gezegende tek başına yaşıyormuş gibi hissettiğinde, işte o zaman insan böyle düşüncelere kapılabiliyor. Ve zaman zaman belki siz de bu hikayeyi dinlerken benzer düşüncelere kapıldınız ve bazen kendinizi aynı bu yazarın, bu hikayedeki karakterine söylettiği gibi yalnızlık konusunda çok derin düşüncelere, duygulara kapıldınız. Ne dersiniz? Bu yalnızlık konusundaki yazarın anlattığı düşünceler sizler için de geçerli mi? Özellikle, belki bundan sonrakiler için değil ama özellikle bu hikayeyle ilgili, yalnızlıkla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Çünkü seslendirirken zaman zaman ben de evet bazen ben de böyle düşünüyorum, bazen bana da öyle geliyor diye düşünmüştüm bir yandan seslendirirken. Peki siz de aynı düşüncelere kapıldınız mı? Dediğim gibi videonun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim diyorum ve hemen Guy de Maupassant'ın ikinci hikayesi olan Amcam Jules ile devam ediyoruz. Ak saçlı ihtiyar bir fakir bizden sadaka istedi. Arkadaşım Joseph ona 5 frank verdi. Şaşırdım. Bana, bu zavallı şimdi sana da anlatırım ya, hiç unutamadığım bir vakayı yine aklıma getirdi dedi. Benim aslında Le Havre'li olan ailem zengin değildi. Kendi yağıyla kavrulurdu. İşte o kadar. Babam çalışır, daireden geç döner ve büyük bir şeyi kazanmazdı. 2 kız kardeşim vardı. Annem içinde yaşadığımız darlıktan çok sıkılır ve çok defa kocasına söyleyecek iğneli sözler, sinsi ve üstü kapalı sitemlerde bulunurdu. O vakit zavallı adam bana pek dokunan bir hal alırdı. Açık elini yoktan bir ter siliyormuş gibi alnından geçirir ve hiç cevap vermezdi. Ben onun elinden bir söz gelmediğine üzüldüğünü anlardım. Her şeyden kısırdı, karşılık yapılmamak için hiç davete gidilmezdi. Dükkan artığı ucuz erzak alınırdı. Kız kardeşlerim elbiselerini kendileri dikerler ve metresi 30 santimlik bir şeridin fiyatı üzerinde uzun uzun çekişirlerdi. Her günkü yemeğimiz iç yağlı bir çorbayla türlü sığır yahnileriydi. Sözde bunlar hem sıhhi hem de doyurucudur ama ben doğrusu başka şeyleri tercih ederim. Kaybolmuş düğmeler ve yırtılmış pantolonlar için beni pek fena paylarlardı. Fakat her pazar giyinip kuşanarak gezmeye giderdik. Babam sırtında redingotu, başında silindir şapkası, ellerinde eldivenleri, kolunu bayram gemisi gibi süslenip püslenmiş olan anneme verirdi. Önceden hazırlanan kız kardeşlerim yürüyüş işaretini beklerlerdi. Fakat son dakikada mutlaka aile babasının redingotunda unutulmuş bir leke görülür, çarçabuk onu benzine batırılmış bir bezle silmek icap ederdi. Annem miyop gözlüğünü takıp lekelenmesin diye eldivenlerini çıkararak işe sarılırken babam başında silindir şapkası gömlekle iş bitsin diye beklerdi. Yola teşrifatla çıkılırdı. Kız kardeşlerim kol kola önden yürürlerdi. İkisi de evlenme yaşındaydılar. Bu bahaneyle şehirde görünmüş olurlardı. Ben sağında babam bulunan annemin soluna geçerdim. Zavallı annemle babamın bu pazar gezintilerindeki pohpohlu tavırlarını, yüzlerinin asıklığını, yürüyüşlerinin ciddiliğini hala hatırlarım. Sanki son derece önemli bir iş onların davranışına bağlıymış gibi vücutları dik, bacakları gergin, sert adımlarla ilerlerlerdi. Ve her pazar uzak ve bilinmez memleketlerden gelen büyük gemilerin limana girdiğini görünce babam hiç değiştirmeden hep aynı sözleri söylerdi. ''Ha, ister misiniz? Jules şunun içinde olsun da bizi şaşırtsın.'' Amcam Jules, babamın kardeşi, evvela umacısı olduktan sonra ailenin tek ümidi haline gelmişti. Çocukluğumdan beri onun bahsini işitirdim. Onu düşünmeye o kadar alışkındım ki görsem hemen tanıyacağım zannederdim. Onun Amerika'ya gittiği güne kadar hayatının bütün hadiselerini bu devreden hep alçak sesle bahsedilmiş olmasına rağmen biliyordum. O galiba kötü yola sapmış, fakir ailelere göre suçların en büyüğünü işlemiş, yani birkaç para yemişti. Zenginler için eğlence peşinde koşan adam sadece budalalık etmektedir. O, gülümsenerek söylendiği gibi Hovarda'nın biridir. Fakirlerde ise ana babayı sermayeden yemeğe mecbur eden bir oğul kötü kişidir, serseridir, haylazdır. Bu ayırt ediş de iş aynı olmakla beraber yerindedir. Çünkü hareketin ehemmiyetini ancak neticeler belirtir. Hülasa Jules, amca babamın güvendiği mirası, kendi payını son meteliğe kadar yedikten sonra epeyce de azaltmıştı. Onu, o vakitler adet olduğu gibi, Le Havre'den New York'a giden bir tüccar gemisine bindirerek Amerika'ya yolladılar. Bir kere oraya varınca amcam Jules bilmem ne satıcısı olarak yer tuttu ve hemen babama biraz para kazandığını, kendisine karşı yaptığı haksızlığı tamir etmek ümidinde olduğunu yazdı. Bu mektup bütün aileyi derin bir helecana düşürdü. Hani nasıl derler, beş para etmeyen Jules birdenbire namuslu bir adam, iyi yürekli bir çocuk, bütün davranışlar gibi doğru, hakiki bir davranışa oluverdi. Ayrıca bir kaptan da bize onun büyük bir dükkan kiraladığını ve büyük işler yaptığını haber verdi. İki sene sonra ikinci bir mektup şöyle diyordu. Azizim Philip, sana sıhhatim için merak etmeyesin diye yazıyorum. İyiyim, işlerim de iyidir. Yarın Güney Amerika'da uzun bir geziye çıkıyorum. İhtimal birçok sene sana bir haber ulaştıramayacağım. Eğer yazmazsam merak etme, zengin olur olmaz Le Havre'ye döneceğim. Bunun o kadar uzun sürmeyeceğini ve hep beraber rahatça yaşayacağımızı umarım. Bu mektup ailenin İncil'i olmuştu. Her vesileyle okunuyor, herkese gösteriliyordu. Hakikaten Jules amca 10 seneden beri haber yollamadı. Fakat zaman geçtikçe babamın ümidi büyüyordu. Annem de çok defa, şu iyi Jules gelince vaziyetimiz değişecek diyordu. İşini bilen adam o. Ve her pazar babam kocaman siyah vapurların gökyüzüne dumandan yılanlar çıkarta çıkarta ufuktan gelişlerine bakarak her zamanki cümlesini tekrarlardı. Ha, ister misiniz Jules şunun içinde olsun da bizi şaşırtsın? Ve adeta onun bir mendil sallarken ve ''Hey Philip!'' diye seslenirken görülmesi beklenirdi. Bu teminatlı dönüş üzerine 1000 hulya kurulmuştu. Amcamın parasıyla Ingoville yakınlarında küçük bir yazlık ev bile alınacaktı. Hatta babamın bu hususta bazı pazarlıklara girişmemiş olduğunu hiç de iddia edemem. Kız kardeşlerimin büyüğü o vakitler 28 yaşındaydı. Öteki de 26. Evlenemiyorlardı ve bu herkese büyük bir dert oluyordu. Nihayet küçüğüne bir istekli çıktı. Zengin olmamakla beraber namuslu bir memur. Delikanlının tereddütlerine son veren ve onu karara vardıran şeyin Jules amcamın bir akşam kendisine gösterilen mektubu olduğuna daima inanmışımdır. İstek hemen kabul edildi ve evlilikten sonra bütün ailenin Jersey'ye küçük bir seyahat yapması kararlaştırıldı. Jersey, seyahat etmek sevdasında olan fakir insanlar için aranıp da bulunmaz bir yerdir. Uzak değildir. Deniz, posta vapuruyla geçilir ve adacık İngilizlerin olduğu için insan kendini yabancı bir memlekete gelmiş sanır. Bu sebeple bir Fransız 2 saatlik bir gemi yolculuğundan sonra komşu insanları memleketlerinde görür ve açık konuşmayı sevenlerin dediği gibi Britanya bayrağının koruduğu bu adadaki esasen yürekler acısı yaşayış tarzını inceleyebilir. Bu Jersey seyahati bütün düşüncemiz, her saniyelik hülyamız oldu. Tek beklediğimiz şey haline girdi. Nihayet yola çıkıldı. Bunu dünkü gibi görüyorum. Vapur Granville rıhtımında istim üzerinde, babam telaşlı, 3 dengimizin yüklenmesine bakıyor, meraklı annem, ötekinin gidişinden beri kuluçkasından arta kalmış tek piliç gibi ziyan olmuşa benzeyen bekar ablamın kolunda, arkamızda da hep geriye kalıp bana çok defa başımı çevirten yeni evliler. Vapur düdük çaldı. İşte biz de bindik ve gemi rıhtımdan ayrılarak yeşil bir mermer levha gibi dümdüz bir denize açıldı. Bütün seyrek yolculuk edenler gibi memnun ve kurumlu, kıyıların gerilemesine bakıyorduk. Babam daha o sabah bütün lekeleri dikkatle silinen redingotunun altından karnını çıkarıyor ve etrafına gezinti günlerinin, o bana pazarları tanıtan benzin kokusunu yayıyordu. Birdenbire uzakta 2 bayın istiridye ikram ettiği 2 süslü bayan gördü. Eski püskü elbiseli ihtiyar bir gemici, kabukları bir bıçakla açarak baylara veriyor, onlar da hemen onları bayanlara uzatıyordu. Bayanlar elbiselerini lekelememek için kabuğu zarif bir mendil üzerinde tutarak ve ağızlarını uzatarak kibar kibar yiyorlardı. Sonra küçük bir hareketle suyunu da içiveriyorlar ve kabuğu denize atıyorlardı. Babam herhalde böyle yola çıkmış bir gemide istiridye yemek kibarlığına bayılmıştı. Bunu yerinde ince, üstün bir hareket saydı ve annemle ablalarıma yaklaşarak "İster misiniz, size birkaç istiridye ikram edeyim mi?" diye sordu. Annem masraf olacak düşüncesiyle yutkunuyordu fakat iki ablam hemen kabul ettiler. Annem küskün bir sesle "Mideme dokunmasından korkarım" dedi. "Sen onu yalnız çocuklara ikram et ama fazla kaçırma, midelerini bozarsın." Sonra bana dönerek ilave etti. "Joseph'e öyle şeyler lazım değil, hem küçükleri şımartmamalı." Bu ayırt edişi haksız bularak annemin yanında kaldım. İki kızıyla damadını ihtiyar partal gemiciye doğru kurula kurula götüren babamı gözlerimle kolluyordum. İki bayan henüz çekilmişti. Babam ablama suyunu dökmeden istiridyeyi yemek için nasıl davranacaklarını anlatıyordu. Hatta örnek göstermek istedi ve bir istiridye aldı. Fakat bayanlar gibi yapayım derken ansızın bütün suyu redingotuna boca etti. Annemin "yerinde dursaydı daha iyi ederdi" diye mırıldandığını duydum. Yalnız babam bana birden telaşlanmış gibi göründü. Birkaç adım uzaklaştı, istiridyecinin başına toplanmış olan kızlarına ve damadına uzun uzun baktı ve ansızın bize doğru geldi. Bakışında bir tuhaflık vardı, sararmışa benziyordu. Hafif sesle anneme, "Olur şey değil" dedi. "Şu istiridye açan adam Jule öyle benziyor ki." Annem kestiremeyerek sordu. "Hangi Jule?" Babam tekrar, "Canım kardeşime" dedi. "Eğer Amerika'da iyi durumda olduğunu bilmesem odur" derdim. Annem şaşırmış, kekeledi. "Sen delisin. O olmadığını bildiğin halde ne diye böyle saçmalıyorsun?" Fakat babam ısrar ediyordu. "Git sen de bak Clarice. Kendi gözlerinle görüp emin olman daha iyi." Kadıncağız kalktı ve kızlarının yanına gitti. Adama ben de bakıyordum. İhtiyar, pis, buruş buruş ve gözlerini işinden ayırmıyordu. Annem döndü, titremekte olduğunu gördüm. Çabuk çabuk, "Odur sanırım" dedi. "Hadi git kaptandan öğren ama tedbirli davran da bu haylaz şimdi yine üstümüzde kalmasın." Babam uzaklaştı. Ben de arkasından gittim. İçimden garip bir heyecan duyuyordum. Kaptan, iri, zayıf, uzun çatal sakallı bir bay, Hint postasına komuta ediyormuş gibi Kurumla Köprüsü'nde geziniyordu. Babam teşrifatla kendisine yaklaştı, koltuk vererek mesleği üzerinde soruşturmalara başladı. "Jersey'in ehemmiyeti neydi? Mahsulleri, halkı, özellikleri, adetleri nelerden ibaretti? Toprağı nasıldı ve dahası ve daha da fazlası?" İnsan hiç değilse Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediliyor sanırdı. Sonra bindiğimiz gemiden, ekspresten laf açıldı. Sonra da tayfalara gelindi. Nihayet babam titrek bir sesle, "Orada dikkate değer görünen ihtiyar bir istiridyeciniz var" dedi. "Adamcağız hakkında bir şeyler biliyor musunuz?" Bu konuşmadan artık bıkmaya başlayan kaptan kuru kuru cevap verdi. "Bu ihtiyar bir Fransız serserisidir. Geçen sene Amerika'da buldum ve memleketine getirdim. Görünüşe bakılırsa Le Havre'de akrabaları var ama onlara borçlu olduğundan yanlarına dönmek istemez. Adı Jules'dür. Jules Darmanche yahut Davranche, işte onun gibi bir şey. Arada bir zamanlar zengin olmuşmuş fakat bakın şimdi ne hale gelmiş." Yüzü gittikçe kararan babam, boğazı kurumuş, gözleri dönmüş, "Ya, ya" diye kekeledi. "Âlâ, çok iyi. Buna hiç de şaşmıyorum. Size çok teşekkür ederim kaptan." Ve denizci arkasından alık alık bakarken o çekip gitti. Annemin yanına öyle perişan döndü ki kadın kendisine "Otur" dedi, "farkına varacaklar." O "Kendisi, ta kendisi" diye kekeleyerek sıranın üzerine düştü. Sonra "Şimdi ne yapacağız?" diye sordu. Annem sert cevap verdi. "Çocukları uzaklaştırmalı. Joseph her şeyi bildiği için gidip onları alsın. Bilhassa damadımızın bir şeyden şüphelenmemesine dikkat etmek lazım." Babam bitmiş görünüyordu. "Ne felaket!" diye mırıldandı. Annem ansızın hiddetlenmiş, ilave etti. "Zaten bu hırsızın bir şey yapmayacağından ve tekrar bize yük olacağından hiç şüphe etmemiştim. Sanki bir davranıştan başka ne beklenebilirdi?" Babam karısının azarları karşısında hep yaptığı gibi elini alnından geçirdi. Annem yine, "Şimdi Joseph'e para ver de gitsin o istiridyelerin hesabını görsün" diye ilave etti. "Bir de bu dilenci kendisini tanırsa tamam olur. İş gemide ne güzel tesir bırakır. Hadi kalkın öbür uca gidelim. Sen öyle davran ki bu adam bize yaklaşmasın." Kendisi hemen kalktı, elime 5 frank sıkıştırdıktan sonra uzaklaştılar. Ablalarım şaşırmış, babalarını bekliyorlardı. Anneme biraz deniz tuttuğunu söyledim ve istiridyeciye, ''Borcumuz ne kadar efendim?'' diye sordum. Amca demek için içim titriyordu. O cevap verdi. 2,5 frank. Ben 5 frankı uzattım, o da gerisini verdi. Eline bakıyordum. Baştan başa kırışmış, fakir bir gemici eli. Yüzüne bakıyordum, bitkin, kederli, ihtiyar ve sefil bir yüz. İçimden de, ''Bu benim amcam, babamın kardeşi amcam!'' diyordum. Kendisine 50 santim bahşiş verdim. Sadaka alan bir fukara sesiyle, ''Allah sizi kazadan, beladan esirgesin küçük bayım!'' diye teşekkür etti. Onun ötede de dilenmiş olacağını düşündüm. Kız kardeşlerim cömertliğime şaşmışlar, bana bakıyorlardı. Babama 2 frank geri verdiğim zaman annem şaşırarak sordu. 3 frank mıymış? Mümkün değil. Ben katı bir sesle 50 santim bahşiş verdim dedim. Annem yerinden hoplayarak gözlerimin içine baktı. Sen delisin, bu adama, bu dilenciye 50 santim vermek ha? Damadını işaret eden babamın bir bakışı üzerine kesti. Sonra herkes sustu. Karşımızda, ufukta, denizden menekşe renkli bir gölge çıkıyor gibiydi. Bu, Jersey'di. İskeleye yanaşıldığı zaman içime amcam Jules'ü bir daha görmek, kendisine yaklaşmak, tatlı, teselli edici bir şey söylemek için şiddetli bir istek geldi. Fakat artık kimse istiridye yemediğinden o kaybolmuş, şüphesiz yattığı pis ambarın dibine inmişti. Biz kendisine rastlamamak için Saymalo vapuruyla döndük. Annem sıkıntıdan ölüyordu. Ondan sonra babamın kardeşini hiç görmedim. İşte bunun için beni bazen serserilere 5'er frank verirken göreceksin. Değerli dinleyicilerimiz, Guy de Maupassant'ın kaleme almış olduğu Amca Jules isimli hikayeyi sizler için seslendirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bir sonraki hikayemize ve 3. son hikayemize geçeceğiz. Ancak ona geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu eserlerimizi sonuna kadar dinlemeniz, bir beğeni bırakmanız, yorum yazmanız ve bu sesli hikayeleri severek dinleyeceğini düşündüğünüz bir arkadaşınıza gönderirseniz, onlarla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve böylelikle çok daha fazla kişiye sizin sayenizde, sizlerin desteğiyle ulaşabiliriz diyorum ve 3. son hikayemizle devam ediyorum. Bu hikayemizin adı O. Sevgili dostum, bunu hiç de kavrayamıyorsun değil mi? Farkındayım, ihtimal delirdim zannındasın. Galiba biraz öyleyim ama aklına gelen sebeplerle değil. Evet, evleniyorum. Doğrusu bu. Bununla beraber ne fikirlerim ne de inançlarım değişti. Kanuni çiftleşmeyi hala budalalık saymaktayım. 10 kocadan 8'inin aldatıldığına eminim. Ben kendimi her vakitten daha ziyade bir kadın sevemez buluyorum. Çünkü daima başkalarını fazlasıyla seveceğim. Bu haşin ve yekün tutmaz mahluklardan bir orduya bir seferde sarılabilmek için 1000 kolum, 1000 dudağım ve 1000 gönlüm olmasını isterdim. Durum böyle olmakla beraber ben yine evleniyorum. Şurasını ilave edeyim ki yarın karım olacak kadını hiç de tanımıyorum. Yalnız 4 veya 5 kere gördüm. Hoşuma gitmezlik etmediğini biliyorum. Kendisinden beklediği şey için de bu kadarı bana yetiyor. Ufacık, sarışın ve tombul. Öbür günse can ve yürekten boylu, esmer ve zayıf bir kadın arayacağım. Nişanlım zengin de değil, orta bir aileden. Hani küçük burjuvalıkta bol bol rastlanan evlenmeye elverişli, görünür meziyetleri ve kusurları yok tazelerden biri. Bugün onun için Matmazel Layolle pek sevimli diyorlar. Yarın Madame Raymond çok sevimli diyecekler. Hülasa insanın bütün öbür kadınları tamamıyla ona üstün tuttuğunu keşfedeceği güne kadar almaktan mesut olduğu namuslu bir kız işte. O halde niçin evleniyorum mu diyeceksin? Beni bu manasız işe sürükleyen garip ve akıl almaz sebebi sana açmaya dilim zor varıyor. Ben yalnız kalmamak için evlenmekteyim. Nasıl söyleyeyim, Nasıl anlatayım bilmiyorum. Bana acıyacak, beni zavallı bulacaksın. Ruhum o kadar perişan ki. Artık geceleri yalnızlık istemiyorum. Yanımda, yamacımda birisini, konuşabilen, ne olursa olsun bir şey söyleyebilen birisini duymak istiyorum. Bu birisinin uykusunu bozabileyim. Bir ses işitmek, uyanık bir ruh, işleyen bir kafa bulmak için, mumu birden yakınca yanımda bir insan yüzü görmek için, ona ansızın bir sual, boş bir sual sorayım istiyorum. Çünkü ayıbımı açığa vurmaya cesaretim yok. Çünkü yalnızken korkuyorum. Hayır, henüz derdimi anlamadın. Bir tehlikeden korkuyor değilim. İçeri biri girse gözünü kırpmadan öldüreceğim. Hortlaklardan korkum yok. Tabiatın üstünde şeylere inanmam. Ölülerden de korkmuyorum. Göçen her mahlukun bütün yok olduğu kanaatindeyim. O halde? Evet, o halde. O haldesi kendimden korkuyorum. Korkudan korkuyorum. Çivisi oynayan ruhumun ispazmozlarından, o müthiş sebepsiz korku duygusundan korkuyorum. Sen istersen gül. Bu yaman, düzelmez bir şey. Gözümde bir çeşit hayvan hayaliyle canlanan duvarlardan, eşyadan, elimin altındaki ufak tefekten korkuyorum. Bilhassa gizli ve anlaşılmaz bir ızdırapla bulanıp dağılarak benden kaçan aklımda, muhakememdeki korkunç ihtilalden korkuyorum. Evvela içimden belli belirsiz bir üzüntü geçtiğini ve bunun derimde bir titreme dolaştırdığını duymaktayım. Etrafıma bakıyorum. Bir şey yok. Bununla beraber bir şey olsun istiyorum. Ne? Akıl alır bir şey. Çünkü asıl korkum, korkumun aklıma sığmamasından geliyor. Söz söylüyorum, sesimden korkuyorum. Yürüyorum, kapının perdenin arkasındaki, dolabın içindeki, karyolanın altındaki adamdan korkuyorum. Bununla beraber hiçbir yerde kimse olmadığını bilmekteyim. Arkamda kimse olmamasına ve bunu iyice bilmeme rağmen, yine saklı birinden korktuğum için ansızın dönüyorum. Telaş ediyorum, kuşkumun arttığını duyuyorum. Odama kapanıyor, yatağıma sokuluyor ve yorganımın altına saklanıyorum. Ve büzülmüş, toz toparlak olmuş, ne yapacağımı bilemeyerek gözlerimi yumuyorum. Böylece şamdanımın masada yandığı ve onu söndürmem gerektiği düşüncesiyle uzun bir zaman duruyor, bir türlü kıpırdamaya cesaret edemiyorum. Bu hayat korkunç değil mi? Eskiden hiç böyle bir şey bilmezdim. Rahat rahat evime dönüyor ve orada ruhumun huzuru hiç bozulmadan döneniyordum. İnanılmaz, manasız ve yaman bir korku hastalığının günün birinde beni yakalayacağını söyleselerdi, muhakkak gülerdim. Kapılarımı karanlıkta emniyetle kapıyordum. Ağır ağır sürme sürmeden yatıyor ve gece yarıları odamın her deliği sıkı sıkıya kapanmış mı diye hiç yerimden kalkmıyordum. Bu geçen sene ve garip bir şekilde başladı. Islak bir sonbahar akşamıydı. Yemekten sonra hizmetçim gidince kendi kendime ne yapacağımı sordum. Odamın ortasında bir zaman gezindim. Yorgunluk, sebepsiz bir bitkinlik hissediyor, çalışma imkanı, hatta okuma kuvveti bile bulamıyordum. İnce bir yağmur camları ıslatmaktaydı. Üzgündüm. İçimizi ağlamak isteğiyle dolduran ve kafamızdaki ağırlığı sarsmak için bize kim olursa olsun birisini aratan manasız hüzünlerden birinin elindeydim. Kendimi yalnız buluyordum. Evim gözüme her zaman boş görünüyordu. Etrafımda sonsuz ve üzücü bir ıssızlık vardı. Ne yapacaktım? Oturdum. O vakit bacaklarımda bir sinir sabırsızlığı dolaştı. Kalktım ve yine gezinmeye başladım. İhtimal biraz ateşim vardı. Çünkü ağır ağır yürürken çok defa yapıldığı gibi arkamda bağlı duran ellerim birbirini yakıyordu. Bunu fark ettim. Sonra ansızın sırtımdan soğuk bir titreme geçti. Dışarıdaki rutubetin içeri girdiğini düşündüm ve ateş yakayım dedim. Bu senenin ilk ateşiydi. Alevlere bakarak tekrar oturdum. Fakat bir yerde durmak imkansızlığı beni yeniden kaldırdı. Çıkmam, silkinmem, bir arkadaş bulmam lazım geldiğini hissettim. Yürüdüm, Evlerinde bulamadığım üç arkadaşa gittim. Sonra bir tanıdığa rastlarım diye bulvarı boyladım. Her yerden keder sızıyordu. Islak ve yaya kaldırımları pırıl pırıldı. Bir su ılıklığı, habersiz titremelerle sizi donduran ılıklıklardan biri, ağır bir çiseleme ılıklığı caddeyi boğuyor, hava gazlarını tüketip karartır gibi oluyordu. Cansız adımlarla konuşacak kimse bulamayacağım diyerek yürüyordum. Medellin'den ta şehrin bir ucuna, Pasionaria'ya kadar kahveleri birkaç kere gözden geçirdim. Masaların başına çökmüş kederli insanlar, önlerindeki içeceği bile bitirmeye derman bulamıyorlar gibiydi. Böyle uzun zaman dolaştım ve gece yarısına doğru tekrar evimin yolunu tuttum. Çok sakin, bununla beraber çok yorgundum. Hep 11 olmadan yatan kapıcım, hiç adeti değilken bana çarçabuk kapıyı açtı. Aklımdan şöyle geçti. Bak hele, herhalde başka bir kiracı benden az evvel dönmüş olacak. Dışarıya çıktıkça daima kapımı, anahtarı iki defa çevirerek kilitlerdim. Bu sefer onu sadece çekilmiş buldum. Vaziyet hemen gözüme çarpmıştı. Gece odama mektup bırakıldığına hükmettim. İçeri girdim, ateşim hala yanıyor, hatta bir parça da apartmanı aydınlatıyordu. Ocakta parlatmak üzere elime bir mum aldım, fakat o tarafa bakınca birinin koltuğumda oturduğunu ve arkası bana dönük ayaklarını ısıttığını gördüm. Korkmadım, hayır, en küçük bir korku bile duymadım. Kafamdan pek akla yakın bir ihtimal geçti. Dostlarımdan birinin beni görmeye gelmiş olması ihtimali. Çıkarken haber verdiğim kapıcı kadın herhalde çabuk döneceğimi söylemiş ve kendi anahtarını bu gelene vermişti. Dönerken karşılaştığım şeyleri bir saniyede hatırladım. Kapının hemen çekilen ipi, oda kapımı şöyle itivermekle açışım. Saçlarından başka tarafını göremediğim arkadaş beni beklerken ateşimin karşısında uyumuştu. Kendisini uyandırmak için ilerledim, artık iyice seçiyordum. Sağ kolu sarkmıştı. Ayakları üst üsteydi. Koltuğun biraz soluna doğru düşen başı açıkça uykuya alametti. Kendi kendime, acaba kim diyordum. Işık zaten odada azdı. Misafirin omzuna dokunmak için elimi uzattım. Avucuma koltuğun tahtası geçti. Orada kimse yoktu. Yer boştu. Nasıl irkildim, Tanrım? Evvela önümde korkunç bir tehlike belirmiş gibi geriledim. Sonra arkamda birini duyarak döndüm. Daha sonra koltuğa tekrar bakmak için karşı durulmaz bir ihtiyaç beni bir daha yerimde döndürdü. İçimde korkuyla dolu, hiçbir şey düşünemeyecek kadar şaşkın, düşmeye hazır, öylece ayaktaydım. Bereket versin soğukkanlı bir adamım, hemen aklım başıma geldi. Bir birsam karşısındayım dedim. İşte o kadar ve derhal bu hadise üzerinde düşünmeye başladım. Böyle anlarda zihin çabuk işler. Olmadık şeyler görüyordum. Bu nokta su götürmez bir hakikatti. Şu halde kafam her zaman yerindeydi. İntizamla, mantıkla çalışıyordu. Yani beyinde hiçbir pürüz yoktu. Yalnız gözler aldanmış muhakememi de aldatmıştı. Gözüm bir hayal görmüş, saf adamları mucizelere inandıran hayallerden birine kapılmıştı. Bu, görme cihazında asabi bir takıntıdan ibaretti. İhtimal biraz kanlanmadan fazla bir şey değildi. Şamdanımı yaktım, ateşe doğru eğilirken titrediğimi fark etmiştim. Arkama dokunmuşlar gibi bir sıçrayışta yine doğruldum. Muhakkak artık kendime hakim değildim. Birkaç adım attım, sesli sesli söylendim. Pek bağırmadan bazı şarkı parçaları da mırıldandım. Sonra odamın kapısını, anahtarı iki defa çevirerek kapadım ve kendimi biraz ferahlamış buldum. Hiç değilse içeriye kimse giremezdi. Tekrar oturdum ve şu başımdan geçeni uzun uzadıya düşündüm. Arkasından yattım ve ışığı söndürdüm. Bir iki dakika iş yolunda gitti. Sırt üstü yatıyordum. Oldukça sakindim. Sonra içimde odama bakmak ihtiyacı uyandı ve yana döndüm. Ateşim ancak 2-3 eksiden ibaret kalmıştı ve tam koltuğun ayaklarını aydınlatıyordu. Adamın yine orada oturduğunu görüyorum gibime geldi. Çabucak bir kibrit çaktım. Aldanmıştım. Hiçbir şey görünmüyordu. Bununla beraber kalktım ve gidip koltuğu yatağımın arkasına sakladım. Sonra yine odayı kararttım ve uyumaya çalıştım. İçim geçeli 5 dakika olmuş olmamıştaki bütün sahneyi, Gerçeğindeki kadar hakikatle rüyamda gördüm. Deli gibi uyandım ve ortalığı aydınlatarak yatağıma oturdum. Gözümü kapamaya cesaretim yoktu. Bununla beraber iki defa birkaç saniye süren uyku baskınlarına uğradım. İki defasında da aynı şeyi tekrar gördüm. Deli olduğumu sanıyordum. Gün ağarınca iyileştiğimi duydum ve öğleye kadar rahatça uyudum. Mesele bitmiş, adamakıllı bitmişti. Herhalde gece ateşim vardı veya ne bileyim kabus basmıştı, hastaydım işte. Ama yine kendimi pek budala buldum. Günüm çok neşeli geçti. İçkili bir lokantada yemek yedim, tiyatroya gittim, sonra eve dönmek üzere yola düzüldüm. Fakat kapıma yaklaştıkça içimi garip bir telaş bürüdü. Onu yeniden görmekten korkuyordum. Hayır, korkum ondan değildi. Onun hiç inanmadığım varlığından da değildi. Sadece gözlerime yeniden bir şey olmasından korkuyordum. Birsem'den, beni avucuna alacak dehşetten korkuyordum. Kaldırımda bir saatten fazla enine boyuna dolaştım. Sonunda budalalığıma hükmettim ve içeri girdim. Öyle soluyordum ki merdivenden çıkamadım. Kapının sahanlığında 10 dakika kadar bekledim. Sonra ansızın bir cesaret hamlesi, bir irade kuvveti bularak anahtarı deliğe soktum. Elimde bir mumla ileriye atıldım, odamın yarı açık kapısını ayağımla ittim ve ocağa doğru koşarak bir göz attım. Bir şey görmedim. Oh, ne rahat, ne keyifliydim, ne hafiflemiştim. Sevinçli sevinçli gidip geliyordum. Fakat bir türlü emin olamıyor, vakitli vakitsiz dönüp bakıyordum. Köşelerin karanlığı beni ürkütüyordu. Fena uyudum. Duydum sandığım bazı gürültülerle boyuna uyandım. Fakat onu görmedim. Hadise artık bitmişti. O günden beri geceleri yapayalnız korkuyorum. Hayaleti hep orada, yanımda ve etrafımda sezmekteyim. Gerçi bana yeniden görünmedi. Hayır hayır, hem ona ne ehemmiyet verebilirim ki? Madem ki inanmıyorum, madem ki bunun bir şey olmadığını biliyorum. Böyle olmakla beraber yine beni sıkıp duruyor. Çünkü bir düzüye onu düşünüyorum. Bir eli sağdan sarkıyordu. Başı uyuyan bir adamın başı gibi sola yatkındı. Hay Tanrım üste hakkını versin. Artık bunları düşünmeyeceğim. Ama bu yapışkanlık ne? Niçin bu ısrar? Ayakları ta ateşin dibindeydi. O tepemden hiç çekilmiyor. Sözlerim delice düşüyorsa da iş böyle. Kim bu? İyice biliyorum ki ortada kimse yok, bir şey yok. O yalnız benim ihtimal verişimde, benim korkumda ve benim kuşkularımda. Ama yeter artık. Yeter ama makul olmaya, kendimi tutmaya çalışmam hep boşa çıkıyor. Artık evimde yalnız kalamıyorum. Çünkü o orada. Kendisini bir daha görmeyeceğimi biliyorum. Artık hiç görünmeyecek. Bu mesele bitti. Böyle olduğu halde o yine yerinde, kafamda. Gerçi meydana çıkmıyor, lakin bu onun varlığını silemez, götüremez, onu kaybedemez. Kapıların arkasında, kapalı dolaplarda, karyolanın altında, her karanlık köşede, bütün loşluklarda o var. Kapıyı çevirdiğim, dolabı açtığım, ışığımı karyolanın altına indirdiğim, kıyıları, köşeleri aydınlattığım zamanlar onu karşımda bulamıyorsam da, arkamda duyuyorum. Ve göremeyeceğimi bile bile, evet bile bile geriye dönüyorum ama o yine arkamda, biliyorum. Budalaca fakat pek bitirici şey. Ne dersen de elimden gelen bir şey yok. Fakat evde iki kişi olursak öyle seziyorum ki, hatta şüphe etmiyorum ki o olmayacak. Zira o ben yalnız olduğum için, sadece tek başıma olduğum için var. Değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Podcast'imizin bu bölümünde sizlerle Guy de Maupassant'ın 3 hikayesini paylaştım. Bu sonuncu hikayeye ismi O. Hakikaten ilginç bir hikayeydi. Bu da tıpkı aslında ilk hikaye gibi biraz da böyle yalnızlıktan bahsediyordu. Yani yalnızlık ve yalnızlığın akabinde kişinin zihninde oluşan korkudan bahsediyordu. Bu hikayeyi de tıpkı birinci hikayeyi seslendirirken olduğu gibi, tabii burada işin psikolojik boyutları da, psikolojik sorunlar, rahatsızlıklar da belki devreye giriyor ama bu hikayeyi seslendirirken de ben yine yalnızlığı bir kez daha hissettim yazar adına, Guy de Maupassant adına bir kez daha hissetmiş oldum. Umuyorum ki o yalnızlığı, o hikayenin içerisindeki korkuyu, hatta hissiyatın tamamını ben de sesimle sizlere aktarabilmişimdir. Oralarda, bir yerlerde birilerine sesimle eşlik etmek beni çok mutlu ediyor değerli dinleyicilerimiz. Ve eğer videomuza bir beğeni bırakırsanız, hikayelerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum bölümüne yazarsanız çok sevineceğim. Öyleyse bir sonraki Sesli Kitap podcast'imizde görüşmek üzere, hoşça kalın.